Ayrım 6. Bağlanmanın 5 seviyesi. Don Miguel Ruiz Jr. Sayfa 73. Bölüm 11. Bağlılık seviyelerinden geçiş. Kendi deneyimimde karşılaştığım insanların çoğu 3 ve 4. seviyelerde kimlik ve içselleştirme görünüyor. Fanatizm sesi en yüksek olmakla birlikte gezegenin dışında etkileşim içinde olduklarım arasında azınlıkta. Ancak ömrümüz boyunca hepimizin bağlılık seviyeleri arasında gidip geldiğimizi, dolayısıyla şu ya da bu zamanda bağlılığın çeşitli seviyelerini yaşadığımızı akılda bulundurmak önemli. Seviyeler arasında farkındalıkla bazen de yeni bir şey olup da dikkatimizi başka yöne çelene dek nahoş bir anda takılıp kalan bir çocuk gibi farkında olmaksızın gidip gelebiliriz. Elbette inanç ve koşullarımızda rahat bulma eğilimimizle yetişkinler olarak bağlılıklarımız bu çocuksu deneyimden çok daha güçlüdür. Bununla birlikte yeniden yönlendirme sürecinden geçmeyi seçecek olursak dikkatimizin odak noktasını değiştirebiliriz. Yeniden yönlendirme. İlk olarak dikkatimizin o anda nerede olduğunu farkında olmamız gerekir. Bağlılıklarımızın farkına varmak, ne gibi inançlarımızla özdeşleştiğimizin, hangilerini içselleştirip fanatik bir hale getirdiğimizin bilincine varmak, herhangi bir durumda öz benliğimize yönelmenin ilk adımıdır. Anın gerçeğini kabul etmek kendimizi bağlılıklar ve her şeyiyle olduğu gibi kabul etmektir. Kabulün bu noktasından itibaren soru, bağlılığı sürdürmek istiyor muyum olacaktır. Yanıt evet ise ki, kimi zaman da bunu isteriz, sorun yoktur. Seçimimi bağlılığın farkında olarak ve hayatı bu şekilde yaşama yönünde yaparız. Yok, sürdürmek istemiyorsak onu bırakmaya başlamayı seçebiliriz. Bu iki seçenekten birini tercih etme özgürlüğü niyetimizin seçme gücünün tezahürüdür. İnancımıza bağlılığımız güçlendikçe niyetimizin gücünü görmemiz zorlaşır. Bu, özellikle kendimizi daha fikir değiştirmeyi düşünürken, yargılamaksızın bağımızı çözmemize izin vermeyen anlaşmalarımızın olması halinde geçerlidir. 5. seviyeden 4. seviyeye geçiş. 5 ve 4. seviyeler olan fanatizm ve içselleştirmede kendimize bakışımız ve davranış biçimimiz gezegen düşünün etkisi altındadır. Başka bir deyişle ehilleştirme her şeyin üzerindedir. Fanatizmin insanlığın yitimi uç noktasından içselleştirmeye geçiş hayatımızın tüm yaşamın herhangi bir düşünce ya da inançtan daha değerli olduğunu görmeyi gerektirir. Fanatizmi bırakmanın başı insanın kendine ve başkalarına sevgi ve saygı duymasıdır. Elimizde olmayanı veremeyiz. Yaşam, saygısı kendi hayatımızla başlar, sevgi de bu saygının temel kaynağıdır. Hayatımızın değerli olduğunu görmek başka bir bireyin yaşamının da bir o kadar özel olduğunu görmemizi sağlar. Fakat bağlılıkların bu en uç biçimini bırakmak, ona bağlı anlaşmaları sorgulama yetisi gerektirir. Sorgulama edimi hakikatimizi görmemizi sağlayan bir aydınlanma anı gerektirir. Bilgiye fanatizm seviyesinde bu bağlılığın bir sonucu da sorgulama biçiminde başka bir yol olabileceğini sadece düşünmenin bile kendimizi yargılamaya yol açmasıdır. Söz gelimi ben nasıl olur da Toltek dışında bir yol olduğunu düşünebilirim. Felsefeye ihanet olur bu. Bu öğreti için kendimi feda etmeliyim. 5. seviyedeyken bağlılıklarımızı sorgulamak bile güçtür. Ancak sorgulama tam da bilgiye ilişkin irademizi ele geçirmiş bağlılıklarımızı aşmanın yoludur. Bu süreç bir parça maymunların daldan dala atlamasını andırır. İlerlemek için tutunduğunuz dalı bırakır, bir sonrakine uzanırsınız. Öncekini bırakmadan yol alınamaz. Bir inançta bir anlık bir kuşku algımızı genişletecek bir çatlağa dönüşebilir. Şüphecilik biçiminde kuşku öğrenmeye gönüllülük ile birlikte inancımıza ilişkin her şeyi açıkça duyup düşünene dek anlaşmamızı sınırlı tutmamızı sağlar. Şüphecilik bir inancı yeniden değerlendirmeyi ve bir karara evet ya da hayır denilerek tutunmayı mümkün kılar. Unutmayın, her inancımızın temelinde bir evet yatar. Bir hayır ise inançlarımızı değiştirmeye yeter. Hayırımız evetimiz kadar güçlüdür. İrademizin ortaya konmasıdır ve onun farkına vararak bilgimizin esiri olmaktan çıkma fırsatını yakalamış oluruz. Dizginlerin bilgimizin değil, bizim elimizde olduğunu kavramaya başlarız. Özetlersek, 5. seviye olan fanatizmden 4. seviyeye, içselleştirmeye geçiş, algıladığımız bilginin farkındalığını ve kendimize şöyle sormamızı gerektirir. Buna gerçekten inanıyor muyum? Neden inanıyorum? Bu inanç bana hizmet ediyor mu? İnançlarımızı yeniden değerlendirmek, inanmayı sürdürme ya da değiştirme seçeneğini sunar. Seçim eylemi tek başına irademizin yeniden farkına varmamızı sağlar. Fanatizmi çözülmeye bırakmak ne de algıladığımıza kulak vermemiz ve buna bilinçli bir şekilde evet ya da hayır deme, hayatın sunduğu geniş olanakların farkına vardıkça odak noktamızı değiştirme, istekliliğimizi yeniden değerlendirme imkanı verir. Yanılsamayı bırakmanın en iyi yolu karşımıza çıktığında hakikate evet demektir. Dördüncü seviyeden üçüncü seviyeye geçiş. Dördüncü seviye olan içselleştirmeden üçüncü seviyeye, kimliğe geçiş, koşullu sevgi mekanizmasına bağlılığımızın bilincine varmamızı gerektirir. Toltek geleneğine göre kabul ve reddin kendisi, anlatıcılarımızın çarpık yorumu, kimliğimizi içselleştirmemizi sağlayan bilginin çarpıtılmasının aracıdır. Gerçek ve yalanlar arasındaki bu içsel mücadeleyi bıraktığımızda üçüncü seviyeye, kimliğe geçeriz. Bizim geleneğimizde bu baş kaldırı bir Toltek savaşçısının doğumunu temsil eder. Mekanizmanın bizi ele geçirdiğini bilincine vardığımızda ona inanmamayı seçerek kişisel özgürlüğümüz için bir iç savaş başlatmış oluruz. Babamın güzel eseri Dört Anlaşma ile kardeşim Don Jose ile birlikte kaleme aldıkları Beşinci Anlaşma kadar öteki değerli geleneklerden birçok diğer büyük spiritel ve esinlendirici öğretmen ve ustalar dördüncü seviye, içselleştirmeden üçüncü seviye yani kimliğe geçiş için bize çok yararlı araçlar sunmaktadır. Bir örnek olarak Toltek anlaşmalarından yararlanacak olursak 1. Sözünü özenle seç. 2. Hiçbir şeyi kişisel algılama. 3. Varsayımlarda bulunma. 4. Daima elinden gelenin en iyisini yap. 5. Kuşkucu ol ama dinlemeyi de bil. Bu şekilde kendi sevgimize layık olmadığımız sanısına yol açan anlaşma ve koşulları salmaya ve anlaşmalarımıza nesnel bir açıdan bakmaya başlayabiliriz. Ehilleştirme karşısındaki bağlılığımızın bu Toltek kişisel özgürlük anlaşmalarını ya da herhangi diğer değişim araçlarını bile kendimiz ve başkalarını kabulün koşulu haline getirme eğilimi taşıdığının da bilincine varırız. Bu eğilim değişim araçlarının kişisel özgürlüğümüzün beş kolu arasında sayılması şeklinde çarpıtılarak yorumlanması demektir. Kişisel özgürlüğümüzün peşinden gitme seçimimizi kendimizi kabulün şartı haline gelmekten nasıl alıkoyarız? Dersleri kendi seçimimizle hayatımıza geçirirken bunların niyetimizi öz sevgide ustalaşmaya yönlendirmede yararlandığımız araçlardan ibaret olduğunu akıldan çıkarmayarak başka bir deyişle bilgiyi niyetimize farkındalıkla yön vermede kullanmaya başlayarak. Bu kendimizi nasılsak öylece kabul etme seçimini gerektirir. Kendimizi tam dolduğumuz haliyle sevebildiğimizin bilincine vardığımız an ehilleştirmeye gerek kalmadığını görürüz. Kabulümüz gelecekte bir zamanda değildir. Bu sevgiyi şimdiki anda yaşarız. Hareketlerimizin bilincine varmak, kendi irademizin sorumluluğunu üstlenmek, gerekirse tövbe etmek, kendimizi ve başkalarını hareketlerimizden ötürü bağışlamamızı sağlar. Bu da ehilleştirmeyi bir yana bırakmamıza yardımcı olur. Alıştırma. Toltek geleneğinde bir labirent kullanımı. Ailemin Toltek geleneğinde ehilleştirme ile duygusal yaralarımızı zehri salma ve bağışlama yöntemi olarak labirentten yararlanırız. Bu, dünyanın birçok topluluk ve geleneğinde çeşitli biçimlerde kullanılan bir simge ve törendir. Aşağıdaki egzersiz Toltek geleneğinde geçer fakat labirentin bir derin değişim aracı olarak tek kullanım biçimi değildir. Kendinizi labirentin girişinde canlandırın. İçine girmeye istekli olmalısınız. Bağışlayıp bırakmaya hazır değilseniz labirentten içeri girmeme seçeneğiniz var. Bu alıştırma ancak sizin kendi iradenizle evet demeniz halinde gücünü gösterecek ve bunu sadece kendi iradenizle hareket etmeniz halinde uygulayabileceksiniz. Girmeyi seçiyorsanız bu evet bağışlamaya ve kendi irademin sorumluluğunu üstlenmeye hazırım deme eylemidir. Labirente girerken bunun yaşamınızın şimdiki anına uzanan geçmişinizin yol haritası olduğunu hayal edin. Her bir dönemeçte kendinizi ehleştirmede kullandığınız bir kişi, bir an ya da inancı canlandırın. Kendiniz ve başkaları gözünde kabul görmek için iradenizi kim ya da neyi kullanarak boyunduruk altına aldınız? Bu vizyonu söz gelimi bir kişi olarak zihninizde oluşturduğunuzda durun, onu canlandırarak söylenenlerin ehlileştirilmenize nasıl bir katkısı olduğunu görün ve beni bağışla, sözlerini kendime karşı kullandım deyin. Bu kişi söz ve davranışlarıyla sizi ehlileştirmek, size acı ya da zarar vermek istemiş olsa da inanca evet demiş ve bu şekilde zihninize yer etmesine geçit vermiş olan sonuçta sizsiniz. Bir ilişkinin yarısından sorumlu olduğunuzun bilincine varmak da çok önemlidir. Hata yalnızca diğerine ait değildir. Sadece evet diyerek başka birinin sözleri ya da geçmişteki hareketlerini potansiyel olarak ikinize de zarar verecek şekilde kullanmış olduğunuzu görün. Evet demek, söz ve hareketlerinin sizi etkilemesine, zarar vermesine ya da aleyhinize işlemesine izin vermektir. Başkasının davranış ve sözleri, siz bunlarla hemfikir olmayı seçtiğinizden ancak sizin izninizle sizi yaralama gücüne sahip olur. Bağışlama bu acıyı, ağırlığı, yarayı taşımaya hayır deyip tümünü saldığınız an gelir. Kendi kendinize yüksek sesle, beni bağışla, sözlerini ve davranışlarını kendime karşı kullandım. Buna devam ederek kendime yaralamayacağım deyin. Labirentte yol almamızı sağlayan edim bağışlamadır. Kendi örneğimde kendi görüş açılarını iyileştirmesi için beni yargılamış olan insanları canlandırabilirim. Bağışlayın beni, söz ve davranışlarınızı kendime karşı kullandım. Onları artık bu şekilde kullanmayacağım. Elbette özellikle de kendi kendimi incitirken bana gerçeği söylemiş olan kişileri de canlandırabilir ve hareketlerimi berrak bir biçimde yansıttıkları için onlara teşekkür edebilirim. Labirentte yolunuza devam edin. Bağışlama eylemini aklınıza gelen yeni kişi ve durumlarla da tekrarlayın. O anda dikkatinizi kim ya da ne çekiyorsa yüzleşip bağışlamaya hazır olduğunuz odur. Labirentin sonuna ulaştığınızda ya da çıkışa ya da tam merkezinde bir noktaya yönelebilirsiniz. Elimizdeki örnekte labirentin orta noktasının girişinde olduğunuzu varsayalım. Merkezin girişine bakın ve bir ayna hayal edin. Yaklaşıp yansımanızı görün. Hazır olduğunuzda şu sözleri tekrar edin. Beni bağışla. Hemen her sözünü kendime karşı kullandım ve artık onları kendimi incitmek için kullanmayacağım. Labirentin orta noktasına giriş, kendinizi bağışladığınız anı temsil eder. Bu kendini affetme ve kendi sözünüzün, iradenizin gücü ya da arılığını geri alma eylemidir. Kendi sevginiz kadar bağışlamanız da hak ediyorsunuz. Egzersizin bu anında yalnızca şimdiki anın olduğu bilinciyle geçmişi salmanız gerekiyor. Labirent bundan böyle geçmişte kalmış, kendiniz affederek onu geçip gitmeye bırakabilirsiniz. Artık şimdiki anda seçimler yapmak için geçmişinizden farkındalık ile bilgi çekebilirsiniz. Siz yaşadıkça labirent genişler fakat yegane hakikat o orta noktada yaşadığınız andadır. Tam şu anda hayatta olmaktan ötürü kendi sevginize layık olduğunuzun bilincine vardığınızda labirent töreni sona erer. Bu tören canlı bir simgedir. Ancak niyetimizle güç kazanır. Yaralarımızı iyileştirmemize yardım eden usta ve öğretmenlerin ders ve yazılarını aktif bir biçimde hayata geçirmede olduğu gibi labirent de yanılsamanın etkin bir şekilde bırakılması için düşünülmüştür. Bilgimizi dördüncü seviye olan içselleştirme halinde koy vermek, bağlılığın üçüncü seviyesine kimliğe doğru ilerlerken bir kez daha kişisel özgürlüğümüzü ehlileştirme zorbalığımızın elinden çekip almamızı sağlar. Artık anlatıcılarımızın çarpık seslerinin denetiminde olmadığımızda kimliğimiz deneyimlerimize anlam verir ve bilgimizi etkili, yararlı bir araç olarak kullanarak onları anlamamızı sağlar. Böylece kimliğimiz ve bilgimiz gezegenin düşüğüyle içselleştirme seviyesindeyken sahip olmadığımız bir güçle etkileşime girmemize olanak sağlar. Gezegenin düşüğüyle ilişkilenip onun bir parçası olmamız için bilginin bizi anlaması gerekir. Bilginin işlevi budur. Kendimizi ve içinde yaşadığımız dünyayı anlama ihtiyacını yerine getirir. Onu yaşam deneyimimizi kullanıp izlenimlerimizi dile getirmede kullanırız. Filozof René Descartes'in ünlü "Düşünüyorum, o halde varım" sözü kimliğe bu bağlılığın bir ifadesidir. Fakat "Düşünüyorum, o halde varım" bilgiyi bağlılığa uydurma ihtiyacı ortadan kalkmış olduğundan yargıç ve kurban işleyişiyle çarpıtılmamıştır. olanı çarpıtmaksızın ortaya koyar. Kimliğe bağlılık, bilginin biz olarak kişiselleştirilmesidir. Karmaşık benliklerimize bir anlam verebilmek için kendimizi kavramlaştırırız. Bilgiye bağlılığın çözüldüğü an, varlığımız ile bildiğimizin ayrı şeyler olduğunun bilincine vardığımız andır. Bilgi sadece biz hayatta olduğumuz, yaşadığımız için vardır ve irademiz evet ile hayır arasında seçim biçiminde bilgi ile bizim aramızdaki köprüdür. Üçüncü seviyeden ikinci seviyeye geçiş. Üçüncü seviye olan kimlikten ikinci seviyeye tercihe geçiş, tanımlama ihtiyacı olmaksızın kendimizin farkına vardığımız andır. Üçüncü seviye çıkarabileceğinizin farkında olmadığınız bir maske gibidir. Maskenin imgesinin siz olmadığını anladığınız an öz benliğinizin farkındalığını yeniden kazanırsınız. Hayatta herhangi bir yön tutmada tümüyle özgür bir birey. İnanç sistemlerimize biçim veren her şeyin temelinde bir evet vardır. Bu evet sizin niyetinizi taşıdığından bir düşünce, sembol ya da öyküye hayat verir. Kişi onunla bir anlaşma yaparak anlam verdiğinden herkesin kimliğinin bir anlamı vardır. Bir kimliğe bağlılığı bırakmak sizinle, özbenlikle, bilgi arasında açık bir ayrılık olduğunun bilincine varmaktır. Bu çizgi sizin evet ve hayırınız yani niyetinizdir. Gerçeğinizi yani bildiğinizden bağımsız olarak canlı bir varlık olduğunuzu gördüğünüzde kim olduğunuzu bilme ihtiyacına bağımlılığınızı bırakmada özgür olursunuz. Kim olduğunuzun farkındasınızdır. Kendi yaşamınız kadar gezegenin düşünde de nasıl bir yol tutacağınızı içtenlikle seçtiğinizde kimlik maskenizin bir sese kavuşmak için öz benliğinizi örtmesine gerek kalmaz. Niyetinizin, kişisel düşünüzün dizginleri elinizde olur. Bu bağlılık seviyesinin ayırt edici özellikleri yaşadığınız anda kendinizi koşulsuzca sevmenizdir. Gezegenin düşünde evet ile hayırınızın sanatınıza hayat verdiğini bilerek oynarsınız. Bir inanç ancak sizin ona inandığınız sürece var olurken gerçeğin sizin ona inanıp inanmadığınızdan bağımsız olarak var olduğunu anlarsınız. Toltek geleneği açısından sisli ayna imgesini yeniden gözden geçirelim. Fanatizmi bırakırken sisi aynayı seçebilecek kadar yararız. İçselleştirmeyi bırakırken sisi kaldırırız. Kimliği bırakırken de aynanın sadece gerçeği yansıttığının farkına varırız. Şimdi tercihi de bırakırken aynanın yansıttığı gerçek olduğumuzun bilincine varırız. İkinci seviyeden birinci seviyeye geçiş. Tercihin temeli özbenliğin, ben olan canlı varlığın farkındalığı ve hayata atılmaya hazır oluştur. Şimdiki anın herhangi bir yön tutabileceğinin farkında olmakla birlikte belirli bir yön doğrultusunda bir tercihimiz vardır. Özbenliğin farkındalığı bu tercihten ya da ona dayalı hareketimizden bağımsız bir şekilde sürer. Kendimizi tümüyle ana ya da kavrama veririz. Tercihten özbenliğe geçiş, vakti geçtikçe tercihlerimizden ayrılmaktan ibarettir. Anda yaşamayı seçtiğimizde dilediğinizce yeniden bağlanıp çözülebiliriz. Öz benlik nedir? İsim dediğimiz nedir ki? Gül dediğimiz şu şey kokar başka bir isimle de aynı güzellikte. William Shakespeare. Öz benlik seviyesi hayata karışma kapasitesine sahip canlı varlığa verilen bir ad, getirilen bir tanımdan ibarettir. Öz benliğimiz her bir seviyede oradadır, sadece filtrelerimiz onun farkındalığını engellemektedir. Eğer tercihimiz buysa, bağlılıktan tümüyle özgür bir varlık olarak öz benliğimiz olmayı seçebiliriz. Bu hale geçici olarak meditasyon ve diğer uygulamalarla ulaşılabilir. Geçici olarak diyorum çünkü biz gezegenin düşüne karışıp yargıç ve kurban işleyişinin çekimine kapılırken farkındalığımız normalde ömrümüz boyunca gidip gelir. Özbenlik bedenlerimize hayat vererek algılamamızı, yaşamı planlayıp gezegenin düşüyle etkileşime girmemizi sağlayan canlı varlıktır. Varlık bu bedeni terk edene dek şu kalemi kağıt üzerinde oynatan enerjidir. Saf, sınırsız potansiyeldir. Kimliğim ya da özbenliğim değil ise ben nedir? Sorusu bilgimin bana sorduğudur. Kullandığımız özbenlik etiketi bile anlamak istediğimiz bir şeyin ifadesi olan bir semboldür. Ben kimim? Spiritüel yoldaki en önemli sorulardan biridir. Cevap sözcüklere sığmaz ama var olduğumu bilirim. Tıpkı ben bu beden değilim der gibi, ben bu zihin değilim de diyebilirim. Ben sadece hem bedenim hem zihnime hayat veren bu canlı varlık, anlamı ancak evetim ya da hayırım ile belirlenebilecek boş bir tanımım. Bağlanmanın 5 seviyesi, ilk seviyeye, özbenliğe ulaşmaya yönelik kural ya da ana esaslar değildir. 5 seviye, şu anda hayatımızdaki çeşitli şeylerle ilişkili olarak kim olduğumuzun bilincine varmamıza yardım edecek bir çerçeveden ibarettir. Herhangi bir duruma bakıp söz konusu bağlılığa ilişkin olarak düşüncelerimizin ve davranışımızın ardındaki güdüyü belirleyebiliriz. Belirli bir inanç veya düşünceye ne şekilde bağlı olduğumuzun farkındalığıyla çok önemli bir şeyi geri kazanırız. Bir seçim yapma, tekrar tekrar evet ya da hayır deme becerimizi. Bireyler olarak sahip olduğumuz gerçek özgürlük, bilgimizin bize ne olmamız ya da seçmemiz gerektiğini dayatmasına izin vermek yerine isteyip istemediğimizi seçme yeteneğidir. Seçme özgürlüğümüz gerçek özgürlüktür, özgür iradedir. Bize acı veren bir şeye bağlılığımıza sürdürmeyi seçiyorsak, nedeni bunun bizi bir şekilde rahatlatmasıdır. Bunu bilerek kendimizi daha yakından inceleyebiliriz. Farkındalıktan yoksunsak, gözümüzde at gözlükleriyle anlatıcılarımızın çarpıtılmış yorumunun eseri olarak yaşar gideriz. Farkındalıklarıysa büyük annemin sorusunu cevaplayabiliriz. Bilgi mi seni yönetiyor, sen mi bilgiyi? Yanıt şu anda nerede olduğum gerçeğidir ve gerçek beni özgürleştirir. Bir bağlılığı bırakmaya hazır olduğunuzda tüm gereksindiğiniz evet bırakmak istiyorum demektir. Bunda da yalın bir güzellik vardır. Farkındalıkla yaklaştığımızda kendimizi harekete geçirmek, motive etmek için yargıç ve kurban mekanizmasına ihtiyacımız kalmaz. Yeni motivasyon kaynağımız tutkudur. Yalnızca koşulsuz sevgiyle körüklenir ve seçtiğimiz yönde ilerlemede sınırsız bir potansiyele sahip olduğumuzun tanınmasıdır. 6. ayrımın sonu sayfa 84.